Ayrım 11. Sayfa 136. Leyla'nın ona söylemeye niyeti yoktu. İşin aslı, ona söylemenin çok kötü olacağına karar vermişti. Birinin canı yanabilirdi. Çünkü Tarık böyle bir şeyi asla boş vermezdi. Ama daha sonra sokakta otobüs durağına doğru yürürken bir duvara yaslanmış duran Kadim'i gördü. Çevresi her zamanki gibi arkadaşlarıyla sarılıydı. Baş parmaklarını kemerini ilmeklerine sokmuştu. Kıza meydan okurcasına sırıttı. Bunun üzerine Tarık'a anlattı. Durdurmasına kalmadan öykü ağzından dökülüverdi. Ne yaptı? Leyla bir kez daha söyledi. Tarık parmağıyla Kadim'i gösterdi. Bu mu? Yapan bu muydu? Emin misin? Eminim. Tarık dişlerini sıktı. Peştun dilinde bir şeyler mırıldandı. Leyla sözcüklerin anlamını çıkaramamıştı. Sen burada bekle dedi kıza. Bu kez Farsça. Tarık hayır. Oğlan sokağın karşısına geçmişti bile. Onu ilk Kadim fark etti. Sarı tışı silindi, duvardan uzaklaştı. Parmaklarını ilmeklerden çıkardı, sırtını dikleştirdi. Beceriksizce de olsa göz daha birir bir hava takındı. Diğerleri de onun baktığı yöne döndüler. Leyla söylediğine bir pişman olmuştu. Ya birlik olurlarsa? Toplam kaç kişiydiler? 10, 11, 12. Ya Tarık'a zarar verirlerse? Tarık, Kadim'le avenesine birkaç adım kala durdu. Bir an durumu tartar gibi oldu. Belki de gözü yemedi diye düşündü Leyla. Oğlanın eğildiğini görünce de ayakkabısının bağcığı çözülmüş gibi yapacağını, sonra da dönüp yanına geleceğini varsaydı. Ama oğlanın elleri harekete geçince Leyla anladı. Tarık, doğrulup tek bacağının üzerinde dimdik durunca ötekiler de anladılar. Sonra topallayarak Kadim'e doğru ilerledi. Kayışları çözülmüş olan takma bacağını bir kılıç gibi havaya kaldırmıştı. Oğlanlar hızla yana kaçıştılar. Kadim'le ikisinin arasında yeterli bir boşluk bıraktılar. Sonra tozlar, tekmeler, yumruklar, naralar havada uçuştu. Kadim, Leyla'yı bir daha hiç rahatsız etmedi. O akşam, çoğu akşam gibi Leyla sofrayı iki kişilik kurdu. Anne aç olmadığını söylemişti. Böyle gecelerde babinin eve gelmesini bile beklemeden bir tabak hazırlar, göstererek, güzelce vurgulayarak odasına çıkarırdı. Leyla ile Bobby yemeği oturduğunda o uyur ya da uyanık çoktan yatağına çekilmiş olurdu. Bobby banyodan çıktı. Eve geldiğinde un serpilmiş olan saçları şimdi temizdi. Geriye taranmıştı. Ne yemek var Leyla? Dünden kalma aş çorbası. Gayet güzel dedi adam. Saçlarını kuruladığı havluyu katlarken. Bu gece ne çalışıyoruz? Ondalık kesirleri mi? Tam sayılı bayağı kesirleri. Ah doğru. Her gece yemekten sonra Bobby onun ev ödevlerine yardım eder, birkaç ödev de kendisi verirdi. Bunun nedeni Leyla'yı sınıftakilerden bir iki adım öne geçirmekti. Yoksa okulun verdiği ödevleri onaylamaması değil. Her ne kadar eğitimin yerini propaganda almış olsa da işin aslı oldukça ironikti. Ama Bobby'ye göre komünistlerin yaptığı ya da en azından amaçladığı tek doğru uygulama okullarda onu kovdukları eğitim alanındaydı. Özellikle de kadınların eğitimi konusunda yapılanları alkışlıyordu. Hükümet her yaştaki kadınlar için parasız okuma yazma sınıfları açmıştı. Bobby'nin dediğine göre Kabil Üniversitesi'ndeki öğrencilerin neredeyse üçte ikisi artık kızdı. Hukuk, tıp, mühendislik okuyan kızlar. Bu ülkede kadınların işi hep çok zor oldu Leyla. Ama artık komünistler sayesinde daha özgürler. Eskisinden çok daha fazla haklara sahipler demişti sesini iyice alçaltarak. Annenin komünistler hakkında çok dolaylı da olsa olumlu sözlere hiç tahammülü olmadığını biliyordu. Ama bu bir gerçek diye ekledi Bobby. Afganistan'da kadın olmanın tam zamanı. Bundan yararlanmalısın Leyla. Öte yandan kadın özgürlüğü başını esefle salladı. Ne yazık ki oradakilerin silaha sarılmasının da nedenlerinden biri. Oradakiler derken her zaman görece liberal ve ilerici olan Kabil'i kastetmiyordu. Burada başkentte kadınlar öteden bir üniversitede ders vermiş, okullar yönetmiş, hükümette yer almıştı. Hayır, Bobby aşiret, kabile topraklarını kastediyordu. Özellikle de güneyde ya da doğudaki Pakistan sınırı yakınındaki Peştun bölgelerini. Kadınların sokakta çok ender görüldüğü, o da ancak burkayla ve erkek eşliğinde çıkabildiği yöreleri. Kadim aşiret yasalarına göre yaşayan erkekler, komünistlere ve onların kadın özgürlüğünden yana olan, kızların zorla evlendirilmesini yasaklayan, evlenme yaşını 16'ya çıkaran uygulamalarına karşı ayaklanmıştı. Bu erkekler, kızlarının evden ayrılıp okula gideceğinin, erkeklerle yan yana çalışacağının hükümet tarafından, üstelik Allahsız bir hükümet tarafından söylenmesini, hatta dayatılmasını, yüzlerce yıllık geleneklerini bir hakaret sayıyor demişti Bobby. Aman Allah korusun diye ekledi alayla. Sonra içini çekti, ekledi. Leyla, bir tanem, bir Afgan'ın yenemeyeceği tek düşman kendisidir. Bobby masadaki yerini aldı, ekmeğini aşk kasesine batırdı. Leyla, Tarık'ın Kadime yaptığını yemek sırasında derste başlamadan anlatmaya karar vermişti. Ama fırsat bulamadı. Çünkü tam o sırada kapıya vuruldu. Gelen bir yabancıydı. Bir haber getirmişti. "Annenlerle konuşmam gerekiyor Doktorcan," dedi adam kapıyı açan Leyla'ya. Tıknaz bir adamdı. Yüzü açık havadan yıpranmış, haşin. Üzerinde patates rengi bir palto, başında kahve rengi yün pakol. "Kim geldi?" diyeyim. Aynı anda Bobby'nin eli Leyla'nın omzuna dokundu. Kızı tatlılıkla kapıdan uzaklaştırdı. "Sen yukarı çık Leyla. Hadi kızım." Leyla merdivene doğru giderken ziyaretçinin "Penşir'den haber getirdim" dediğini duydu. Şimdi anne de aşağıda oturma odasındaydı. Bir eliyle ağzını örtmüştü. Gözleri Bobby ile pakollü adam arasında mekik dokuyordu. Leyla merdiven başında durup aşağıya baktı. Üçü şimdi oturma odasındaydılar. Yabancı anne ile Bobby'ye doğru eğildi. Leyla'nın duyamadığı birkaç kelime söyledi. Bobby'nin yüzü bembeyaz kesildi. Giderek daha da beyazlaştı. Ellerine bakıyordu. Anne ise çığlık çığlığa bağırıyor, bağırıyor, saçlarını yoluyordu. Ertesi sabah, Fatiha günü, mahallenin kadınları eve doluştu. Cenazeden sonra verilecek hatim yemeğini hazırlamaya koyuldu. Anne salondaki kanepeden bütün gün kalkmadı. Elindeki mendili didikliyordu, yüzü şişmişti. Burnunu çekip duran iki kadın onunla ilgileniyor, sırayla annenin elini okşuyorlardı. Usulca, incitmekten korkarcasına, dünyanın en nadir bulunan, en kırılgan taş bebeğiymiş gibi. Anne onların farkında değil gibiydi. Leyla annesinin önüne diz çöktü, ellerini tuttu. "Anneciğim." Anne gözlerini aşağıya çevirdi, sonra kırpıştırdı. "Biz onunla ilgileniriz Leyla'can," dedi kadınlardan biri, kendini önemseyen bir edayla. Leyla daha önce de cenazelere katılmış, aynen bunlar gibi kadınlar görmüştü. Ölüme ilişkin her şeyin hakkını doyasıya veren, kendi tayin ettikleri görev sahasına hiç kimsenin dalmasına izin vermeyen resmi avuçlucular. Her şey kontrol altında. "Hadi kızım, sen git başka şeyle meşgul ol. Anneni rahat bırak." Kışkışlanan Leyla bir işe yaramadığını hissetti. Bir odadan diğerine geçip durdu. Bir sürü mutfakta oyalandı. Ondan umulmayacak bir suskunluğa gömülmüş olan Hasene annesiyle birlikte çıka geldi. Citi ile annesi de öyle. Citi Leyla'yı görünce hemen yanına seyirtti. O kemikli kollarıyla sarıldı, şaşırtıcı bir güçle uzun uzun kucakladı. Geri çekildiğinde gözleri yaş içindeydi. "Öyle üzgünüm ki Leyla," dedi. Leyla teşekkür etti. Üç kız dışarıda, bahçede oturdular. Ta ki kadınlardan biri gelip onları işe koşuncaya kadar. Bardaklar yıkanacak, tabaklar masaya üst üste yığılacaktı. Bobby de amaçsızca eve girip çıkıyor, göründüğü kadarıyla yapacak bir iş arıyordu. "Onu benden uzak tutun." Annenin bütün gün sabahdan bu yana ağzından çıkan tek cümle bu olmuştu. Baba sonunda tek başına holdeki katlanır bir iskemleye oturdu. Bitmiş, ufalmış görünüyordu. Sonra bir kadın ayak altında olduğunu söyledi. Adam özür diledi. Çalışma odasına kapandı. O akşamüstü erkekler Kartehsehe, Bobby'nin Fatiha için kiraladığı salona gittiler. Kadınlar evde toplandı. Leyla annesinin yanındaki iskemleye yerleşti. Yaslı ailenin oturma odasının girişine yakın bir yerde oturması adettendi. Başsağlığı dilemeye gelenler kapıda ayakkabılarını çıkarıyor, odaya geçerken tanıdıklarını başlarıyla selamlıyor, sonra da duvarlar boyunca dizilmiş olan iskemlelere oturuyorlardı. Leyla Vecma'yı gördü. Onu dünyaya getiren yaşlı ebeği. Tarık'ın annesini de gördü. Peruğun üzerine siyah bir eşarp bağlamıştı. Leyla'ya bakıp başını salladı. Kapalı dudaklarıyla hafifçe, kederle gülümsedi. Kasitçalardan bir erkeğin genizden gelen sesiyle okuduğu Kur'an ayetleri yayılıyordu. İki dua arasında kadınlar iç geçiriyor, kıpırdanıyor, burunlarını çekiyorlardı. Bastırılmış öksürükler, mırıltılar duyuluyordu zaman zaman. İşlerinden biri teatral, yürek parçalayan bir höykürtü salıyordu. Raşid'in karısı Meryem girdi. Başına siyah bir hicap örtmüştü. Altından kurtulan birkaç tutam saçı alnına dökülmüştü. Duvarın önüne, Leyla'nın karşısına düşen bir iskemleye oturdu. Leyla'nın yanında anne uğunuyor, öne arkaya sallanıyordu. Leyla onun elini tutup kucağına çekti, avuçlarının arasına aldı ama anne farkına bile varmadı. "Su ister misin?" diye fısıldadı annesinin kulağına. "Susamadın mı?" Anne karşılık vermedi. Öne arkaya sallanmaktan, yüzünde uzak, ruhsuz bir ifadeyle halıya bakmaktan başka hiçbir şey yapmıyordu. Onun yanında oturur, salondaki bitik, elemli yüzlere bakarken arada bir, ailenin başına gelen felaketin boyutu Leyla'ya dank ediyordu. Silinen hayaller, yerle bir olan umutlar. Ama bu duygu çok uzun sürmüyordu. Annenin kaybını hissetmek, gerçekten hissetmek güçtü. Varlıklarını Leyla'nın zaten hiçbir zaman tam anlamıyla algılayamadığı insanların acısına gömülmek, ölümlerine yanmak zordu. Ahmet'le Nur, Yalnızca bir bilgiydi Leyla için. Bir masaldaki kahramanlar gibi. Tarih kitabındaki krallar. Var olan, etiyle, kanıyla gerçek olan Tarık'tı. Ona peştun dilinde küfürler öğreten, tuzlu yonca yapraklarına bayılan, çiğnerken suratını buruşturup inlemeyi andıran, alçak bir ses çıkaran, sol köprücük kemiğinin hemen altında, ters mandolin biçiminde, uçuk pembe bir doğum lekesi olan Tarık. Annesinin yanında oturdu, Ahmet'le Nur'un yasını usulünce hürmetle tuttu. Fakat yüreğinin derinliklerinde gerçek abinin sağ ve sağlıklı olduğunu biliyordu. Böylece annenin yakasını ömrünün sonuna kadar bırakmayacak olan hastalıklar başlamış oldu. Göğüs sancıları, baş ağrıları, eklem sızıları, gece terlemeleri, kulaklardaki sağır edici zonklamalar, kimsenin eline gelmeyen yumrular. Bobby onu doktora götürdü, kan ve idrar testleri yapıldı, röntgenler çekildi ama fiziksel bir hastalık bulunamadı. Anne çoğu günleri yatakta geçiriyordu. Sadece siyah giyiyordu, saçından tel koparıyor, dudağının altındaki beni dişliyordu. Anne uyanıksa Leyla onu evin içinde sendeleyerek dolaşırken buluyordu. Bu gezintiler mutlaka Leyla'nın odasında son bulurdu. Bir zamanlar uyudukları, yerlendikleri, yastık kavgası yaptıkları bu odayı gelmeyi sürdürürse oğullarını er geç rastlayacaktı sanki. Oysa karşısına çıkan tek şey boşluktu ve Leyla. Ki Leyla'nın inancına göre bu ikisi anne için aynı şeydi zaten. Kadının asla ihmal etmediği tek görev günde 5 kez kıldığı namazdı. Her namazın sonunda başını öne eğer, avuçlarını yüzüne doğru kaldırır, mücahitleri zafere ulaştırması için Tanrı'ya yakarırdı. Leyla ev işlerinin neredeyse tamamını sırtlanmıştı. O ilgilenmeseydi, ev büyük bir olasılıkla dört bir yana saçılmış giysilerden, ayakkabılardan, ağzı açık pirinç torbaları, fasulye konserveleri, dağ gibi yığılmış bulaşıklardan geçilmezdi. Annenin elbiselerini yıkıyor, çarşaflarını değiştiriyordu. Yıkanması, karnını doyurması için diller dökerek rica minnet yataktan çıkarıyordu. Bobby'nin gömleklerini ütüleyen, pantolonlarını katlayan oydu. Aşçılığı her gün biraz daha üstlenendi. Bazen evdeki işlerini bitirince yatağa annesinin yanına sokulurdu. Kollarıyla beline sarılır, parmaklarını onunkilere geçirir, yüzünü onun saçına gömerdi. Anne kıpırdanır, bir şeyler mırıldanırdı. Sonra kaçınılmaz olarak oğullarıyla ilgili bir öykü anlatmaya başlardı. Bir gün yine böyle yatarlarken Ahmet gerçek bir önder olacaktı dedi. Onda lider karizması vardı. Yaşı onun 3 katı olanlar bile saygıyla dinlerdi onu Leyla. Görülecek şeydi. Ya Nur, ah Nur'um benim. Sürekli çizim yapardı. Binalar, köprüler çizerdi. Mimar olacaktı biliyor musun? Yaptığı tasarımlarla Kabil'i bambaşka bir yere dönüştürecekti. Şimdi ikisi de şehit düştü. Oğullarım şehit oldu. Leyla kıpırdamadan yatar dinlerdi. Keşke anne onun Leyla'nın şehit olmadığını, hala yaşadığını, yanında olduğunu, umutları, bir geleceği olduğunu fark etseydi. Ama Leyla kendi geleceğinin, ağabeylerinin geçmişiyle bu ölçüşemeyeceğini biliyordu. Yaşarken kızı gölgede bırakmışlardı. Ölümleriyle de yeryüzünden tamamen silmişlerdi. Anne şimdi onların hayat müzelerinin müdürüydü. Leyla ise yalnızca bir ziyaretçi. Onlara ait efsanelerin doldurulduğu bir kap. Annenin mürekkeple onların destanını yazdığı bir parşömen. Haberi getiren oğullarımı kampa geri getirdikleri zaman Ahmet Şah Mesut'un cenaze törenine bizzat katıldığını söyledi. Mezarlarının başında durup dua okumuş. İşte abilerin böylesine cesur, yürekli delikanlılardı Leyla. Cenazelerine komutan Mesut, Pençir Aslan'ı bile kalkıp geldi. Allah ondan razı olsun. Anne sırt üstü döndü, Leyla yerini değiştirdi, başını onun göğsüne dayadı. Bazı günler dedi kadın boğuk bir sesle, holdeki saatin tiktaklarını dinliyorum. Ve beni bekleyen bütün o saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri, haftaları, ayları, yılları düşünüyorum. Onlarsız geçecek olan onca zamanı. O zaman nefes alamıyorum. Sanki biri kalbimin üzerinde tepiniyor Leyla. Elim ayağım tutmaz oluyor. Öyle bir tap düşüyorum ki bir yere yığılıp kalmak istiyorum. Keşke elimden bir şey gelseydi dedi kız. İçten de. Ama kulağa yaban, baştan sağma gelmişti. Kibar bir yabancının dudaklarından usulen dökülen bir teselli gibi. Sen iyi, hayırlı bir evlatsın dedi anne. Derin bir ah çektikten sonra. Bense sana doğru dürüst analık edemedim. Böyle söyleme. Doğru ama. Bunu biliyorum ve bunun için çok üzgünüm aşkım. Anne. Leyla doğruldu, aşağıya annesine baktı. Annenin saçlarında artık yol yol aklar vardı. Oldu bitti kilolu, hatta tombul olan kadının ne kadar zayıfladığını ayrımsamak Leyla'yı afallattı. Yanakları solgun, çöküktü. Üzerindeki bluz omuzlarından düşüyordu. Boynuyla yaka arasında boşluk vardı. Leyla, alyansın parmaklarından kaydığını kaç kez görmüştü. Sana hep sormak istediğim bir şey var. Nedir? Sen Yani sakın ola diye başladı Leyla. Bu konuyu Hasena ile konuşmuştu. Hasena'nın önerisiyle aspirin şişesini su hendeğine boşaltmış, mutfak bıçaklarını, sivri kebap şişlerini kanepenin altındaki halının altına sokmuşlardı. Hasena'nın bahçede bulduğu ipi sakladılar. Bobby tıraş bıçaklarını bulamayınca Leyla ona korkularını açmaya mecbur kaldı. Bobby kendini kanepenin ucuna bırakmış, ellerini dizlerinin arasına sokmuştu. Leyla ondan yatıştırıcı bir sözcük, iyi kötü bir güvence bekledi. Ama karşısında yalnızca allak bullak bir yüz, boş bakışlı gözler buldu. Yani sen yapmazsın değil mi anne? Çok endişeleniyorum. Haberi aldığımız gece bunu çok düşündüm, dedi annesi. Sana yalan söylemeyeceğim. Ondan sonra da düşündüm. Ama hayır, merak etme Leyla. Oğullarımın hayalinin gerçekleştiğini görmek istiyorum. Sovyetlerin rezil olmuş bir halde memleketlerine döndüklerini, mücahitlerin zaferle Kabil'e girdikleri günü görmek istiyorum. Bunlar olurken, Afganistan özgürlüğüne kavuşurken orada bulunmalıyım ki oğullarım da görebilsinler. Benim gözlerim aracılığıyla seyredebilsinler. Az sonra uyudu. Leyla'yı birbiriyle çatışan düşüncelerle baş başa bıraktı. Annenin yaşamaya kararlı olması yüreğini ferahlatmış, nedeninin kendisi olmaması ise yaralamıştı. Annenin kalbine damgasını asla abileri gibi vuramayacaktı. Çünkü bu kalp soluk, sığ bir kumsaldı. Leyla'nın ayak izlerinin kabaran ve sahile vuran, kabaran ve kırılan keder dalgaları tarafından daima sonsuzcasına silindiği bir kumsal. Taksi sürücüsü Sovyet çiplerinden, zırhlı araçlarından oluşan bir başka uzun konvoya yol vermek üzere arabasını kenara çekti. Tarık ön koltuğa, şoförün camına doğru eğildi, haykırdı. Pajalusta, pajalusta. Bir cip korna çaldı. Tarık ıslıkla karşılık verdi. Gülüyor, neşeyle el sallıyordu. Harika silahlar diye bağırdı. Harika cipler, mükemmel bir ordu. Sapan atan bir avuç köylüye yenilmeniz ne kötü. Konvoy geçip gitti. Taksi yeniden yola koyuldu. Ne kadar kaldı diye sordu Leyla. En çok bir saat dedi şoför. Tabii başka konvoylara ya da kontrol noktalarını rastlamazsak. Günübirlik bir geziye çıkmışlardı. Leyla, Bobby ve Tarık. Hasena da gelmek istemiş, babasına yalvarmış ama izin koparamamıştı. Yolculuk fikir Bobby'den çıkmıştı. Maaşını bir hayli sarsacak olsa da taksiyi bütün günlüğüne tutmuştu. Nereye gittikleri hakkında Leyla'ya hiçbir bilgi vermemiş, yalnızca kızın eğitimine katkıda bulunduğunu belirtmişti. Sabahın beşinden beri yoldaydılar. Leyla'nın camından görünen manzara sürekli değişmişti. Zirveleri karlı dağlardan çöllere, vadilerden güneşin kavurduğu kaya oluşumlarına. Yol boyunca saz damlı çamur evlerden biçilmiş, destelenmiş buğday balyalarını beneklediği tarlalardan geçtiler. Leyla'nın gözüne Koğuşçu göçerlerinin tozlu tarlalara kurduğu kara çadırlar çarptı. Sık sık da yanmış Sovyet tanklarının, düşmüş helikopterlerinin enkazları. Bu diye düşündü Ahmetli Nur'un Afganistan'ı. Savaş asıl burada, bu kırsal yörede sürüyor. Kabil'de değil. Kabil genellikle sakin. Orada zaman zaman açılan yaylım ateşi, kaldırım kenarlarında sigara içen Sovyet askerleri, caddelerden hoplaya zıplaya geçen Sovyet cipleri olmasa, savaşın yalnızca bir söylenti olduğuna inanabilirdiniz. Sabahın ilerleyen saatlerinde iki kontrol noktası daha geçtikten sonra bir vadiye girdiler. Bobby, Leyla'ya koltuğun bu tarafına doğru eğilmesini söyledi. Az uzaktaki, çok eski zamanlardan kalmaymış gibi görünen, güneşte kurumuş, kırmızı renkli duvarları gösterdi. Burası şehri Zohak, kırmızı şehir. Eskiden bir hisarmış. 900 yıl kadar önce vadiyi istilacılardan korumak amacıyla yapılmış. Cengiz Han'ın torunu 13. yüzyılda buraya saldırmış ama öldürülmüş. Sonra Cengiz Han kaleyi yerle bir etmiş. İşte size ülkemizin hikayesi genç dostlarım. İstilacıların biri gelmiş, biri gitmiş, dedi şoför. Sigarasının külünü camdan silkelerken. Makedonyalılar, Sasaniler, Araplar, Moğollar, şimdi de Sovyetler. Ama biz şu karşıdaki surlar gibiyiz. Hırpalanmış, dövülmüş, pek bakılacak hali kalmamış fakat hala ayakta. Öyle değil mi peder? Aynen öyle dedi Bobby. Yarım saat sonra şoför arabayı kenara çekti. Hadi bakalım siz ikiniz dedi Bobby. İnip bir bakın. Taksiden indiler. Bobby parmağıyla gösterdi. İşte orada bakın. Tarık soluğunu tutuverdi. Leyla da öyle. Aynı anda 100 yaşına kadar yaşasa da böylesine muhteşem bir şeyi bir daha asla göremeyeceğini anladı. Her iki Buda da devasaydı. Tahmininden, gördüğü resimlerin zihninde oluşturduğu tablodan çok daha büyüktüler. Çok daha yükseklere uzanıyorlardı. Güneşin arttığı, sarp bir kayalığa oyulmuş, keskiyle biçimlendirilmiş olan heykeller tepeden onlara bakıyordu. Tıpkı Leyla'nın 2000 yıl önce vadiden geçişlerini hayal ettiği İpek yolu kervanlarına baktıkları gibi. iki yanlarındaki kayalara çıkıntılı nişler boyunca sayısız mağara oyulmuştu. "Kendimi küçücük hissettim," dedi Tarık. Bobby sordu. "Tırmanmak ister misiniz?" "Heykelleri mi?" diye sordu Leyla. "Bunu yapabilir miyiz?" Bobby gülümsedi, elini uzattı. "Hadi gelin."